Sayfa 44. Al sana yazı. Selamet gazetesinin ikinci sayfasını hazırlayan sekreter masasından muhabirlere seslendi. Belediyede kabzmalardan başka bir şey yok mu be? Yok. Marif'te? Yok. Poliste? Yok. Yok ha. Yazma yasağı var ya. Sanayi odasında? Yok. Ticaret odasında? Yok. Gümrükte de mi yok be? Yok. İkinci sayfa iki sütun yazı daha istiyor. Boş mu çıkartacağım be gazeteyi ben? İmar? Yok. Oho, her şey tıkırında gidiyor demek. Aşk olsun. Aşk olsun başımızdakilere. Ulan hepiniz de resmi ağızlara döndünüz be. Beyoğlu, Hilton, gelen giden. Yok. Anlaşıldı. Bizim demirbaşlara başvuracağız. Yaz bakalım Kemal. Şu ekmek meselesini al ele. Ekmekler yine bozuk çıkıyor diye başla. Günal sen de odun kömürü al. Şef yaz ortasında ne odun kömürü? Yağmurlar bile başlamadı daha. Yahu ne biçim gazetecisin sen? Şöyle başlarsın yazıya. Belediye stoklarını tamamlamakta, yakında tanzim satışlarına başlamak için hazırlıklarını bitirmek üzeredir. Bu yıl odun kömür kara borsada zinhar müsaade edilmeyecek. Eğer kara borsa yapanlara rastlanacak olursa en ağır cezalara çarptırılacak. Nasıl anladın değil mi? İyi anladım. Hadi göreyim seni. Sen Necla, madem kış hazırlıklarını aldık ele. Evet, hayat bilgisi ünitemiz kış hazırlığı. Laf istemem, sen de Sümerbank'ın kumaş meselesini ele al. Kış yaklaştığı için bir miktar zam. Söz gelimi %10 falan. Ya o zamı bırak. Tenzilat de şuna. Hükümet halkın geçim darlığı çektiğini göz önünde tutarak nokta nokta işte, anladın mı? Zaten indirme var. Biraz da sen yap. Gazeteci olduğun nereden belli olacak? Ne kadar indireyim? Canım indir işte. Depolar dolu olduğundan, halk alım kabiliyetini kaybettiğinden falan filan işte, öyle şeyler yaz. Hadi başla. Sen Haluk, et meselesini al ele. Ne diyeyim şef? Et ve balık kurumundan başla. Yaz, partizanca maksatlar yüzünden özel çiftlik haline gelen kombinalar. Şef, ne kombinası? O eskidendi. Yahu fark etmez, sen kurumu de. Büyükbaş hayvanlar Suriye'ye kaçırıldığı için son zamanlarda. Demesek şef. Canım, eskiden kaçırıldığı için dersin olur biter. Büyükbaş hayvanların Avrupa'ya satıldığı, küçükbaşların da Suriye'ye kaçırıldığı için piyasada 2 aydır sürüp giden et darlığı falan filan işte. 3 aydır yani, kurulduğundan beri mi? Evet, 3 aydır sürüp giden et darlığı had safhaya çıkmıştır. Öbür gazeteciler ucuzluk var, et gittikçe düştüğü için belediyece konulan nar kaldırılmıştır diyorlar. Biz de öyle diyelim. Olmaz, kopyacılık istemem. Her ne kadar narha riayet edilse de kasaplar gene de riayet etmemekte. Fahiş fiyatla et satmamaktalar. Anladın değil mi? Anladım şef. Et istihlakinin arttırılmasından başlasam, buna da bir sebep bulsam, mesela halkın refah seviyesi yükseldiği için desem. Hükümet yeni kuruldu. Şimdi tam tersini söyleyeceksin. Daha vakit var ona. Hele bir iki sene geçsin. Halkın alım kabiliyeti arttığından istihlak de %100 artmış, hayvan doğumunda ise %100 bir düşme olmasından suni ilhak yoluyla falan filan de. Bunlar ileride, şimdi geç bunları da adam gibi bir haber yaz. Hadi durma. Şimdi sayın şefim, gelelim nebati yağ meselesine. Necati, bunu da sen al. Nasıl olur? Hayvaniden mi başlasak? Canım, hayvani çoktan halledildi. Nasıl şef? Millet bu yağ çeşidini çoktan unuttu. Kemal, ekmek meselesi bitti mi? Yahu nasıl biter şef? Ekmeklerin bozuk çıkma nedenlerini aldım ele. Uzadıkça uzadı. Fırıncılar değirmencilere yıktı suçu. Değirmenciler de ofise. Ofis de çiftçiye. Çiftçi ziraat müdürlüklerine. Ziraat müdürlükleri tohum ıslah istasyonlarına. Tam 8 sayfa oldu. Hala çıkamıyorum işin içinden. Günal, odun kömür yürüyor mu? Uzadıkça uzadı. Belediye stoklarından özel sermayeye geçtim. Oradan motorculara, motorculardan ormancılara, ormancılardan da orman kanununa, orman kanunundan anayasaya. Geldi orman suçlularının aflarında takıldık kaldık. Afları kısa kes. Soba odunu mu bu şef? Günün konusu. Nasıl kısa kesilir? Of. Sen Necla, Sümer Bank'ı biçime koydun mu?
Dördüncü kağıttayım. Uzadıkça uzuyor.
TOPS ithaline geldim.
Yerli sanayinin gelişmesi için mutlaka gümrük duvarlarına ihtiyaç olduğundan liberasyona gidilmemesi...
Olmaz, dış politikaya aykırı. Ortak pazarı unutturuyorsun. Avrupa Bankası yardımı. Olmaz, uzatma. Kumaşlara zam mı yaptın, indirme mi?
İndirme yaptım.
Güzel, işte böyle olacak. Sümer Bank mamullerinin neden satılmadığını da unutma.
Öyle bir şey yok şef. Halk ucuzluk beklediği için almıyor dedim. Para darlığı falan karıştırmadım.
Hah, böyle olacak, bravo. Haluk, et meselesi. Aman şef, çok önemli konuymuş bu, uzadıkça uzadı.
Baş mürettip telaşla girdi içeri. Sekreterin karşısına dikildi.
Yazı, dedi. 2,5 sütun yazı isterim. Anladık. Peki yaz Erol. Kahve meselesi, halkın bu mübrem ihtiyacını... Ne ihtiyacını dedin şef? Mübrem dedim. Halkın bu mübrem ihtiyacını düşünen hükümet bu kez Brezilya'dan 10 ton, az değil mi 10 ton? 50 olsun. 50 ton kahve karşılığı olan dövizi kolayca sağladığından ben 300 ton diye yazarım. 300 ton deme. Neden şef? Halk seçimler yaklaştı sanır. Sen yüzden yukarı çıkma. Bu yaz içinde Amerikan bandıralı, ya salla bir vapur adı. Peki şef, zaten böyle bir lafta çalınmamıştı kulağıma.
Bu çalınma lafını da bırak. İllallah be.
Baş mürettip aşağıdan telefonla sekreteri buldu. Sekreterim makineler oturuyor, acele yazı gönder dedi. Hazır geliyor, hadi çocuklar. Necla, Haluk, Günal, Kemal. Et, ekmek, odun, kömür.
Ekmek takıldı toprak ofisinde.
Et de öyle.
Bu da dış mesele haline girdi. İçeriden çıkamıyorum. Hayvanlar Rusya'ya kaçmaz. Bulgaristan'a da kaçıramıyorum. Bir Irak kaldı. Aramız bozulmasın diye oraya da kaçıramıyorum.
Kaçıramayınca da et ister istemez bollaşıyor memlekette. Oysa etin yüzünü gören yok. İran'a kaçır da bitsin bu iş.
Kaçırmasak da eti ucuzlatsak.
Olmaz. Gazetecilik olmaz o zaman. Odun kömür ne oldu?
Odun kömür de berbat. Anayasada madde varken ben nasıl odun kestiririm? Takıldım kaldım.
Canım, devrilen çamlardan yaparsın odunu. Olur biter. Baş mürettip kapıdan ışımla girdi. Yazı! Mürettiphane yatıyor, diye gürledi.
Amerika'dan öyle bol yağ getirilmiş ki bu yağlar bir bakanın dediğine bakılırsa bize tam 5 sene gidecekmiş.
5 sene değil, 10 sene.
Fark etmez. Bu yağ bolluğunda nebati yağlara nasıl geçerim?
Urfa yağının da artık adı yok. Karıştırdım bu konuyu. Ucuzluk mu var diyelim, pahalılık mı?
Baş mürettip köpürüyordu. Bu gidişle gazete çıkmaz.
Sekreter başını sinirli sinirli kaşıdı. Kahve ne oldu, kahve?
Döviz transferini yaptırdım. Brezilya'dan çıkardım kahveleri.
Yanasın rıhtım artık.
Yükleyecek şilep bile bulamadım. Amerikan şilepleri fazla navlun istediğinden.
Yazı!
Baş mürettip sekreterin karşısına oturdu.
Beyim, yazı. Yazı, yazı, başımın etini yedim bu gece. Çocuklar, bırakın yazdıklarınızı.
Bıraktılar.
Atın hepsini çöp sepetine. Attılar. Uyandırın arşivciyi. Bizim en önemli sorunumuz kültür reformu değil mi? Hani marif?
Doğru, atlamışız.
Şu halde arşivde okuma yazma seferberliği için Atatürk'ten beri söylenmiş ne kadar nutuk, beyanat, emir varsa çıkarın. En sonra da en son emirleri bulun. En son nutukları ekleyin, gönderin mürettiphaneye. Haydi maş maş.
Jimmy'nin odasında. Kandilli rasathanesinin 24 saatte 48 zelzele kaydettiği günlerdi. Can daracık karyolasında çırılçıplaktı. Yanında yarı sarhoş, yarı yorgun yatan Sevgi,
"Jimmy'ciğim," dedi. "Kaç yaşındasın sen?"
22 yaşındaydı. 24, dedi.
Tam onun yaşı, Jimmy'nin yaşı.
Sevgi onun böyle diyeceğini biliyordu. James Dean'in bu yaşta otomobil kazasına uğradığını belirtmek için kulağına fısıldadı canın.
Tehlikeli yaş.
Ama en güzel yaş.
Biliyor musun Can? Bu odaya, apartmanın 6. katındaki bu odaya niçin geldim ben?
Biliyorum. Bully Jim'in hatırı için. Onu paçalarından çekip çıkarmak hoşuna gidiyor da.
Hadi oradan sen de.
Yalan mı?
Belki yalan değil ama onu paçalarından çekip çıkarmak da ne oluyor? Sen Bulicin'inle daha hoş, daha anlamlısın. Yanındaki James Dean'sin sen.
Peki böyle nasılım?
Hadi terbiyesiz.
Sen James Dean'in Bulicin'de mi yatağa girdiğini sanıyorsun?
Ben seni yalnız pantolonun için sevmiyorum. Biraz da şu apartmanın üst katındaki odan için sevdim. Tam Jimmy'nin Santa Monica Caddesi'ndeki tavan arasındaki odası gibi. Tahta merdivenlerinden giriliyor içeriye. Pencereden bakınca evlerin ağaçların üstünden deniz görünüyor. Tıpkı Jimmy'nin pencereleri gibi.
Hep deniz mi görünüyor? Karşı apartmanda gece yarıları bol ışık altında soyunan yuvarlak omuzlu, yine aynı yuvarlaklıkta.
Hadi pis röntgenci sen de.
Ben senin Jimmy'nin olursam sen de benim Pierre Angel'im niye olmayasın? O penceredeki sensin. Evet sen. Pierre Angel'i.
Canım Jimmy'ciğim.
Can sevginin dudaklarını aradı. Karanlıkta buldu da. Sevgi bütün lambaları yakacak kadar pişkin değildi henüz.
Jimmy'ciğim
diye fısıldadı.
Ne markaydı onun otomobili?
Hangi otomobil?
Hani o gece parçalanan.
Jimmy'nin yarış arabasının mı? He, dur bakayım.
Yazık bilmiyorsun ha.
Ya bir Alman arabası olacak.
Markası?
Hatırlamıyorum şimdi.
Düştün gözümden. Ben söyleyeyim sana. Porsche'ydi. Unutma cahil.
Evet tamam. Sabahtan beri içiyorum. Kafamı kaldı bende.
Pirin'in madalyosunda Porsche'den bir parça var. Hem de direksiyondan bir parça. Amerika'dan bir dostu getirdi. Tanırsın. Hani o mühendis çocuk.
Şu Marlon Brando mu?
Hah işte o. Çok güzel çocuk. Geçen gece...
Bırak anlatma. Sen bu geceye bak. İçinde bulunduğumuz ana bak. Sevgiyi belinden kavrayıp kendisine doğru çekti. Tam bu sırada Kandilli Rasathanesi'ndeki sizmografın kurşun kalemi merkez üssü bilmem kaç kilometre mesafede bir deprem kaydetti. Replikler oldukça şiddetliydi. Ama iki sevgili hiç farkına varmadılar. Karyolanın ayak ucundaki havlunun yere düştüğünü bile fark eden olmadı. Her ikisi de yorgun, birer yana düşüp uyudukları zaman saat gecenin yarısını çoktan aşmıştı. Kandilli Rasathanesi ikinci depremi tam bir saat sonra kaydetti. İlk uyanan sevgi oldu. Yatak bir gidip bir geliyordu. Ne olabilirdi bu? Canı omuzlarından tutup silkti.
Can! Dedi. Sen mi sallıyorsun yatağı?
Uyku sersemi Can. Ne? Dedi. Yatak mı sallanıyor?
Evet baksana.
Doğru sallanıyor.
Sen sallamıyorsun ha?
Hadi oradan sen de.
Kaçalım.
Gerçekten yalnız yatak değil masanın üstündeki tabaklar bardaklar da bir acayip şıngırtıyla sallanıyordu. Sevgi hemen fırladı yataktan. Lambayı çevirdi. Can kızın çırılçıplak vücudunu görünce her şeyi unuttu. Tavandaki abajur da sallanıyordu ama başını kaldırıp bakmadı bile. Ama kız depremin bu tepesinde sallanan sizmograflarını görmüştü. Korkuyla kapının sürgüsüne yapıştı. Kendini atacaktı dışarı. Can yataktan fırlayıp yapıştı omuzlarından. Dur nereye?
Kaçalım neredeyse yıkılacak apartman.
Bu kılıkta mı? Bulundukları oda sipsivriydi. Bir apartmanın altıncı katıydı. Gerçekten duvarlar da tavan da çatırdıyordu. Can bir anda apartmanın yanındaki boş arsaya devrildiğini düşündü. İki çıplak vücudun sarmaş dolaş yıkıntının altından çıkarıldığı geldi gözlerinin önüne. Kaçmayı düşündü. Altı kat merdiveni kaç dakikada ineceklerdi? Hadi sokağa indiler. Nereye gideceklerdi bu kılıkta? Kepaze olmak vardı Kadıköylülere. Dur sevgi dedi. Böyle bir yere gidemeyiz.
Neden?
Nedirin var mı? Baksana üstümüze başımıza.
Çok mu dağınık saçlarım?
Alay etmenin tam sırasıydı. Saçların fena değil ama dudakların boyasız.
Bırak alayı da kaçalım.
Kaçamayız.
Neden canım?
Önce giyinmemiz lazım da ondan. Kandilli Rasathanesi'nde yerli ipliğiyle bağlanmış olan kalem fırlamıştı aletten. Sizmograf artık bir şey göstermiyordu. Ama Rasathane neredeyse Kandilli tepelerinden kalkıp vapur iskelesine inecekti.
Sevgi eline geçirdiği naylon çamaşırı şaşkınlıkla kolundan geçirmeye çalışıyordu. Can, ters dedi. Sevgi tersin manasını ters anlamıştı. Çamaşırın içini dışına çevirdi. Yine geçirmeye başladı kolundan. Can, ters diyorum sana dedi. Kolundan değil bacağından geçireceksin. Sevgi dediğini yaptı. Vücudunun en önemli yeri kapanmıştı. Şimdi sıra gelmişti üst kısma. Can sandalyenin üstünde bulicinle sarmaş dolaş olmuş bir kombinezonu çekti eteğinden. Birbirinden güç bela ayırabildi. Al dedi bunu da giy. Elinde kalan bulicinin ne yapacağını düşündü. Bu mavi pantolon heyecan arayan Amerikan gençliğinin sembolüydü. Bunu giyen 24 yaşındaki bir delikanlı ölümden korkmazdı artık. Asi gençliği düşündü. Cennet yolunu düşündü. Gel Pierre Angel'im benim dedi. Balkona çıkalım. İsteri krizleri içinde kıvranan İstanbul'u seyredelim balkondan.
Hadi oradan sen de karşı apartmanda oturduğumuzu unuttun mu? Ya babam görürse bizi?
Yahu ne olur görürse?
Ben bu gece Maçka'daki teyzemlerdeyim anladın mı? Babamın James Dean'i, Elvis Presley'i, Marlon Brando'yu anladığını mı sanıyorsun?
Ne mutaassıp ailem var acıyorum sana.
Babam hala Charles Boyer'da, annem Gerard Garbo'dan bir adım atmış değil.
Yazık.
Neler çekiyorum bütün gün?
Gecelerimiz için bir şey dediğin yok değil mi sevgilim? Genç kızın giymeye çalıştığı kombinezonu elinden çektiği gibi bir yana fırlattı. Sevgilisini teselli için uzattı yatağın üstüne. Kızın köpek tüyü saçlarına taktı parmaklarını, başladı karıştırmaya. Kandilli rasathanesindeki memur ancak günde bir saat uğrardı işine. Sismografın fırlayan kalemini yerine takmak için tam 8 saatin geçmesi gerekirdi. Artık bu saatten sonra deprem resmen devam etmiyordu ama tabiat bu memuru bekleyecek değildi. Deprem bütün gece aralıklarla sürüp gitti. Lamba yeniden söndürüldüğü için abajurun sallandığını da göremiyorlardı. Yatağın ayak ucundaki havlu zaten ilk devrede düşmüştü yere. Bir daha düşecek hali de yoktu.